أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. أنسون أزان وقامت أحكامنا إشلمشتك. Diğer ahkama geçmeden önce kısaca bu namazın ehemmiyetiyle ilgili olarak biraz üstünde durayım. Kelime-i Tevhid'den sonra, yani şehadet kelimesinden sonra en önemli olan rükün, en önemli olan, Allah'a yaklaştıracak olan amel nedir? Namazdır. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki müminin ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer mümin namazın hesabını kolay ödeyebilirse, diğer geri kalan şeylerin de hesabını daha kolay öder. Ama başta namazda takılıyorsa, hesabını ödeyemiyorsa diğer amellerin hesabı da daha çetin olacaktır. Ve namaz günlük Müslümanın terk etmediği, sürekli yaptığı, günde 5 kere eda ettiği en önemli ibadet olduğu için dinimizde çok çok çok önemli bir yere sahiptir namaz. Ve namaz ile kişinin Müslümanlığı ne oluyor? Sabit oluyor. Aleyhisselatü vesselam bir kişinin mescide gidip geldiğini, namaz kıldığını gören kimselere işte İslam ile şahitlik yapılmasını emrediyor. Bu kadar önemli bir ibadettir. Evet. Daha önceki peygamberlere de farz olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Miraç gecesinde farz oluyor. Ehemmiyetine binaen, hani başka ibadetler değil de özellikle namazın Miraç gecesinde farz kılınması onun ne kadar önemli bir ibadet olduğunu gösteriyor. Tabii namazın eda edilmesi, yani bu önemli olan ibadeti adet haline çevirmememiz gerekiyor. Özellikle bu günde 5 defa tekrar ettiğimiz bu ibadet adet haline gelmemesi gerekiyor. Çünkü adet haline gelirse bir ibadet artık onun ecri kalmaz. Aleyhisselatü vesselamın dediği gibi normalde namaza kalktığı zaman Bilal-i Habeşi'ye اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاَرِحْنَ بِالصَّلَاةِ يَا بِلَلْ dermiş. Kâmet getir ey Bilal ve namaz ile bizleri rahatlat. Şu anlamda değil, namazı kılalım rahatlayalım. Rahat rahat yemeğimizi yiyelim, oturalım hem kurtulmuş oluruz. Bu yükü indirmiş oluruz gibi değil, avamın söylediği gibi. Avam o gözle bakarlar. Namazı kılalım, şu yükü indirelim, sırtımızda rahatlayalım şeklinde. Ama aleyhissalatü vesselam, kâmet getir namazda rahatlayalım. Namaz kılarken rahatlayalım. O huşuyu, o huzuru bulunca Allah'ın huzurunda kalkıp ona ibadet ettiğimiz zaman nedir? Büyük bir rahatlamadır. O yüzden namazda rahatlık duyalım diye. Aleyhisselatü vesselam bu gözle bakarmış. Ve namaza tembelce kalkan kimselerin de münafık olduğunu Allah-u Teala beyan ediyor. وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا. Onlar namaza kalktıkları zaman tembelce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı çok az anarlar. Yani namazın içinde ve namazın dışında Allah'ı anmaları çok azdır. Aklı başka bir yerdedir. Namaz kılarken elhamdülillahi rabbil alemin, aslında Allah'ı, rabbul alemin olan Allah'ı övüyor ama akıl başka yerde. Akşama ne yemek yapacağız? Falan geldi mi bakalım, yarın onunla beraber şuraya gideceğiz, şöyle yapacağız. Akıl başka yerde. Bu müminde olmaması gerekiyor. Sürekli kendini toparlayıp huşu ile eda etmesi gerekiyor. Yine bir hadis var aleyhissalatü vesselam, diyor ki bir daha dünyaya gelmeyecek bir şekilde veda edicilerin namazı gibi namaz kılınız. Sallu salate muveddi'in salate men la yerce'u ileyha. Yani dünyaya dönmeyecek sanki veda edip gidecek birisinin kıldığı namaz gibi kılın. Sanki o namaz son namazımızmış gibi. Bu şekilde tefekkür edeceğiz, bu şekilde eda edeceğiz ki hayrını görelim, ecrini alalım. Yoksa adet haline geliyor, zamanla adet haline gelince şu namazı kılayım da artık şu işimi bitireyim gibi, sanki bir yükmüş gibi artık olmaya başlar. Halbuki insanı rahatlatan bir şeydir. Aleyhisselatü vesselam'ı sıkacak bir durum oldu mu, mesela savaş anı olur, iktisadi yönden çok kötü olur durumlar, bazı musibetler, bazı sıkıntılar, bazı kederler geldi mi Aleyhisselatü Vesselam'ın başına hemen namaza koşarmış.
Namaz kılaraktan o belanın gitmesi, o sıkıntının kaldırılması için namaz ile Allah'a ne yaparmış? Yönelirmiş. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin diyor. Başımıza gelen bütün musibetler, sıkıntılar, hele hele özellikle mücahitler, en çok sıkıntılara düçar olanlar mücahitlerdir. Bazen sıkıntılar üst üste peş peşe gelebilir ve çok daralabilir. İşte bu konularda sabır ile ve namaz ile Allah'tan yardım istememizi Allah-u Teala bizlere öğretiyor ve emrediyor. Sabredersek ve namaz kılarsak Allah'ın izniyle o musibetler gider. Evet. İşte bu şekilde namazı eda eden bir kimsenin riayet etmesi gereken kurallar neydi? İşte ezan okunması, kâmet getirilmesi, namaz kılınacak vakit için. Vakitlerine de girmiştik. Hangi vakitte namaz kılınır? Yine şartlarından bir tanesi de necasetten arınmış olmamız gerekiyor. Namaz kılarken necasetlerden arınmış olmamız gerekiyor. Eğer üstümüzde necaset varsa bu necaseti gidermemiz lazım. Ama gerekirse üstümüzde bir necaset olur ama biz bunu unuturuz. Namazımızı eda ederiz, üstümüzde olduğunu unuturuz. Namazı bitirdikten sonra aklımıza gelirse üstümüzde necaset vardı, İnşallah namaz nedir? Sahihtir. Ya da eğer üstümüzde necaset varsa ve namazda hatırlarsak ve o necaseti giderebilecek durumda ise, örneğin mesela sarıktadır, hemen atabiliyorsak, ayakkabıdaysa hemen çıkarabiliyorsak, mesela yelektedir, hemen rahat çıkarabiliyorsak, bu şekilde o elbiseden çıkartırız, devam ederiz namazımızı. Ama yok, çıkartılamayacak şekildeyse o zaman namazı bozarız, elbisemizi değiştiririz. O şekilde namazı şey yaparız, eda ederiz. Evet. Namaz kılma yeri de temiz olması gerekiyor, necis olmaması gerekiyor. Tahir, temiz olan. Bütün zaten yeryüzü bizim için namaz yeri. جُعِلَتِ الْاَرْضُ لِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا diyor aleyhissalatü vesselam. Hem mescid hem de temizlenme yeri kılınmış. Bütün yeryüzü. Nerede olursak olalım namaz kılabiliriz. Ancak bazı yasaklanan yerler var. O da develerin mesela ahırları gibi ya da necasetlerin olduğu banyo, tuvalet, buna benzer. Ancak zaruret olursa müstesna bir mücahit zindana atılmıştır. O zindanda da tuvaleti var. Direkt orada yatıp kalkıyorsa bu müstesnadır. Orada namazını kılar tabii. Bir de kabristanda kılınmaz. Kabir olan yerlerde gerek o mekanda veyahut da gerek kabire doğru kıblemiz eğer kabire doğru bakıyorsa direkt orada kabirler varsa açık alanda namaz o zaman sahih olmaz. Bazı görüşlere göre eğer kabirler kıble tarafında olsa, bina dahi olsa yani duvar dahi olsa yine namaz sahih olmaz diyenler de var. O yüzden mümkün oldukça kabirler olan yerlerden uzak olacağız. Eğer bir caminin içinde kabir varsa o caminin içinde namaz olmaz. Çünkü aleyhissalatü vesselam son vefat etmeden önce لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَيْا مَسَاجِدَ diyor. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerin kabirlerini mescitler edindiler. Yani peygamberler, onların peygamberleri vefat edince kabirlerini yaparlardı. Sonra üstüne bir ibadethane yaparlarmış. Bu kötü adet tabi İslam ümmetine de sirayet ediyor. Gidip mescidin içinde, caminin içinde bazı zatların kabirlerini ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Ya da kabir vardır sonra üstüne cami yapılıyor. İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh diyor ki böyle yerlerde namaz olmaz diyor. Eğer mescidin içinde kabir varsa, kabir daha sonra konmuşsa o kabir kazılır ve o ölünün kemikleri başka yere taşınır. Ya da orası düzleştirilir, kabir yokmuş gibi böyle bir hale getirilir. Ya da cami yıkılır. Yani ikisinin iç içe olması doğru değildir. Ya kabir yıkılır, çıkartılır ya da mescit yıkılır. Yoksa ikisi beraber olması doğru değildir. Ancak daha önce yapılmış bir caminin arka tarafında olursa o kabir, bazı alimlere göre eğer yapı olursa tamamıyla camiden ayrı münfasıl olursa o zaman namaz sahih olur. Mescid-i Nebevi'de de böyle bir durum olmuştur. Aleyhisselatü vesselam vefat ettiği yerde gömülmüştür. Çünkü peygamberler vefat ettikleri yerlerde gömülürler. Hazreti Ayşe'nin odasında vefat ediyor ve orada gömülüyor. Tabii o zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın evi mescitle bitişik, mescidin içinde değil. Daha sonra Müslümanlar çoğalınca, artık büyütme ihtiyacı olunca, Hazreti Osman döneminde mescidi büyüttükleri vakit, bu sefer Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evi mescidin içinde kalıyor. Böyle olunca da etrafına yüksek duvarlar yapıyorlar caminin içinde ve böylece sanki ayrı bir binaymış gibi böyle bir hal alıyor ama normalde caminin takriben orta taraflarında kalıyor. Orta ve ön taraflarında böyle bir yerde kalıyor. Bu gibi durumlar müstesna olur. Eğer duvarlarla yükseltilirse, artık ayrı bir bina gibi yapılırsa, o zaman müstesna oluyor. Kişi şeylerde namaz kılabilir mi? Kilisede, havrada? Evet, kılabilir. Ama yani orada heykeller meykeller varsa kılmaması daha nedir? Doğrudur. Bir de bu yerlerle ilgili girmişken, dırar mescidi denen bir şey vardır. Bunun hükmü nedir? Bu konuda tabi yani ilmi bir şekilde bakmak lazım meseleye. Bazı kimseler hamasetle var olan bazı mıntıkalarda, örnek verin mesela Türkiye'de var olan hemen hemen bütün camiler dırar mescididir diye iyice bu meseleyi tahlil etmeden böyle bir fetva veriyor. Tabi böyle bir fetva neyi gerektiriyor? Ne anlama geliyor? Yani var olan bütün camiler yıkılması gerekiyor. Oralarda namaz kılmak sahih değil. Bir, namaz kılanın namazı batıldır. İki, bu camilerin yıkılması, hatta necaset haline de necasetlerin aktığı yerlere böyle çevrilmesi, çöplükhane olması gerektiği, böyle bir hal alması gerekiyor. Ve aslen ateşe verilmesi lazım, yok edilmesi lazım gibi, bu gibi ahkamlar terettüp ediyor. Peki bugün böyle bir fetva yani verilebilir mi? Bütün Türkiye'deki mesela camiler hepsi dırar mescididir. Dolayısıyla hepsinin yıkılması gerekiyor. Orada namaz kılınırsa namaz batıldır diye. Yani aklı başında bir alim böyle bir fetva, ehl-i sünnet ulemasından böyle bir fetva veren bir kimse aslen daha görmedim. Evet, yani mescid dırar olabilir. Yani bazı zamanlarda, bazı bölgelerde bu şartları oluşturmuş mescid oluşursa, yapılırsa, o zaman mescid-i dırar olur. Tabii bunu ilmi bir şekilde incelememiz gerekiyor. Mescid-i dırar nedir? Hangi sıfatla kurulmuştur? Nasıl olmuştur? Bunun tarihi şeyine inersek, durumuna inersek, yani ne zaman böyle bir şey yapılmış, nasıl yapılmış, hangi şartlarda, kim, ne için yapmış? Bakıyoruz ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir mescid yapılıyor. Bu mescidi yaptıran kişi de Ebu Amr el-Rahib adında, ya da Ebu Amr el-Fasık da deniyor. Adında aslen yani müşrik olan, daha sonra Hristiyanlaşmış ve Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık etmiş bir kimse ne yapıyor? O camiyi yaptırıyor. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman Ebu Amr el-Fasık adındaki o adam İslam'ı kabul etmiyor. Önderlik elimden gitti. Tıpkı Abdullah bin Ubey bin Selul gibi liderlik elimden gitti bahanesiyle Hazreti Resulullah'a iman etmiyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun davasını kabul etmiyor. Hatta Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onunla konuşunca, İslam'ı ona arz edince diyor ki, ben senin dinini kabul etmiyorum ve ölene kadar da sana mücadele vereceğim. Senin dinini ortadan kaldırmak için ve seni buradan ortadan kaldırmak için de ömrümü bunun için feda edeceğim demiş. Bu kadar aşırı düşmanlık taslayan, aşırı bir azılı bir kafirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona bedduada bulunuyor ve inşallah beldenden uzak, zelil bir şekilde can veresin diye onun hakkında bedduada bulunuyor. Daha sonra Medine'yi terk edip gidiyor. Rumların yanına gidiyor, orada barınıyor ve Rumları sürekli Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Savaşmaları için, Müslümanları katledip o Medine'den çıkarmaları için sürekli Rumları kışkırtıyor ve münafıklarla da işbirliğine giriyor. Sürekli yazışmalar, haberleşmeler, görüşmeler, bu Müslümanları nasıl çıkartabiliriz, nasıl buradan yok edebiliriz diye sürekli böyle görüşmeler yapıyor. En son diyor ki münafıklara, bir mescid yapın diyor ve o mescid sizin karargahınız olsun. Orada oturup kalkın ve beni de bekleyin, ben de oraya geleceğim, orada planları kuracağız. Sonra Rumlar geldiği zaman biz onu bir kale gibi kullanıp, bir karargah gibi, askeri bir karargah gibi kullanıp oradan Medine'ye saldıracağız ve böylece Müslümanları, o sahabe-i kiramı oradan kovup çıkaracağız, onları katledeceğiz diye böyle bir haber gönderiyor gizli bir şekilde. Münafıklar da onun o emrini infaz ediyorlar. Ve bir mescid yapıyorlar. Ve gelip Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki ya Resulallah, münafıklar diyorlar. İşte biz Mescid-i Nebevi'ye gelemiyoruz. Yaşlı adamlarımız var. Soğukta, karda, kışta, işte yağmurda, karanlıkta zor oluyor bizim için. Kuba Mescidi de bizim için kalabalık oluyor. Biz bir cami yaptık, mescit yaptık. Orada biz namazımızı ikame edeceğiz. Ve sen de gelip teşrif edersen, açılışını yaparsan, bir iki rekat namaz kılarsan, biz artık orada namaz kılalım. Aleyhisselatü Vesselam'ı da oraya davet ediyorlar ki meşruluk kazansın. Tam da Tebük Savaşı esnası Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, şimdilik meşgulüm diyor savaş işleriyle. Savaştan döndükten sonra inşallah diyor gelip namaz kılacağım diyor. Tebük Savaşı'na katılıp geri döndükten sonra Allah-u Teala vahyini gönderiyor. Hazreti Resulullah ve yapmış oldukları Aleyhisselatü Vesselam'a yapmış oldukları mescidin de Dıran Mescidi olduğunu ona beyan ediyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ayeti indiriyor. İşte o zarar vermek amacıyla tamamıyla zarar üzerine kurulmuş olan o mescidi edinenler orada kufren yani küfrü yaymak ve tefrikan beynel müminin müminlerin arasını ayırt etmek ve irsadan limen haraballah ve resulahu Allah ve Resulüne savaş açmış kimseye de gözetleme yeri bir karargah yani yaptıkları o mescidi mescitte fela tusalli fihi ebede kesinlikle orada namaz kılma diye onu uyarıyor ve onun yıkılması yakılması gerektiğini de Allah-u Teala ayetleriyle beyan ediyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoldayken bazı sahabeyi gönderiyor ve diyor ki gidin o mescidi yıkın diyor sonra da ateşe verin. Gidip onu yıkıyorlar ve ateşe veriyorlar. Böylece onların fitnesini de söndürmüş oluyor. Ve daha sonra hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki çöplerinizi, necasetlerinizi, pisliklerinizi artık bu mekana atın. Tamamıyla bu artık hani dönüşümü olmayan bir daha kurulamayacak bir hale gelsin. Bu da dikkat edilirse ayette mescidin sıfatlarını anlattı. Böyle bir mescit kurulmuş. Hedef nedir? Hangi amaçla kurulmuş? Zarar, tamamıyla zarar vermek için Müslümanlara. Küfrü yaymak için. Allah ve Resulüne savaş açmış kimseleri orada barındırmak için. Bir de müminlerin arasını ayırmak için. Zaten Kube Mescidi var. Ama oradaki cemaati bölmek için. İşte bu dört şart. Ya da bu dört şarttan birisi asıl amaç olursa bir mescidin yapımında yani bir mescid yapılıyorsa ve o mescidin amacında küfrü yayacağız biz bu mescide ya da müminlerin arasını ayıracağız. Burada işte başka bir mescid var sırf o cemaati bölmek için biz böyle bir cami yapıyoruz. Ya da küfür burada gelip barınacaklar burada projeler kurup planlar kurup ona göre hareket edecekler. Ya da tamamıyla Müslümanlara zarar vermek amacıyla, böyle bir amaçla bir mescit yapılırsa o zaman bu mescit Dıran Mescidi olur. Ama hayır, mesela bir mescidi halk yapıyor ya da birileri yapıyor cahil. Gerekirse şirk de koşabilirler. Ama ne yapıyorlar? Kendi paralarıyla diyorlar ki biz bir cami yapacağız, burada namaz kılacağız, ibadet edeceğiz. Neyse onu yapıyorlar. Daha sonra TC hain hükümet ne yapıyor? El koyuyor bu camiye ve kendi taraflarından bir imam gönderiyorlar. Artık istedikleri gibi hutbe okunmaya başlanıyor. Peki bu caminin TC'nin kontrolüne geçmesi ya da onlar tarafından imam tayin edilmesi direkt Dıran Mescidine mi dönüştürür? El cevap böyle bir şey olmaz yani. Çünkü ilk başta kurulma amacına bakılır. Fonksiyonuna bakılır. Bu amaçlar üzere kurulmuş olsa tamam Dıran Mescidi olur. Ama daha sonradan küfrü tarih denen bir şeye, daha sonra küfür gelip giriyorsa bir şeyin içine bu onun hükmünü değiştirmez. Yoksa bugün Mescid-ül Haram'da da, Mescid-ül Aksa'da da, Mescid-ül Nebevi'de de gayri İslami şeyler oluyor. Bazen Allah'a şirk sayılacak, belki küfür sayılacak şeyler oluyor. Orada devlete bağlı bir hatip çıkartıyorlar, bir başlıyor konuşmaya, bütün hutbe mücahitleri eleştirmek. Haşa bunlar terörist, bunlar müfsit fil ard, işte bunlar şöyle yıkıp yıkan bizim veliyul emir, veliyul hamr, içki emiri. Veliül emire işte bunlar asidirler. Ona itaat etmiyorlar. İşte Allah'ım bu devleti ve bu devletin başındakileri şu bu muvaffak kıl, onları muhafaza eyle diye de dualarda bulunuyorlar. Böyle yapmaları o zaman o orayı Mescid-i Dirar yapar mı? O camiler yıkılır mı? Hayır. Çünkü bunlar Allah için aslen yapılmış olan mescitler ama daha sonra imamın hain bir imam olması ve tekafir bir imam olması orayı Mescid-i Dirar yapmaz. O gider başka bir muvahhid olursa muvahhidlerin istediği gibi inşallah hutbe verilir. Bir fasık bidatçı gelirse fısku fücur üzere bidat üzere hutbe verir. Müşrik bir imam gönderirlerse şirkini yayar. Müslüman biri gelirse İslam'ı yayar. Bu şekilde yani değişik amaçlarla kullanılabilecek tarzda oluyorlar. Biz o zaman amacına bakarız. İkinci delil yani bu camilerin direkt hepsinin dırar olmadığı Abdullah bin Abbas kilisede de namaz kılmıştır. Ve bu İslam uleması diyorlar ki kilisede havrada da namaz kılınabilir. Ama kılınmaması dışarıda kılması daha evladır ama caizdir. Eğer kilisede ve havrada namaz kılınabiliyorsa TC'nin camilerinde de şu anda hali hazır yani var olan mescitlerinde hayli hayli kılınabilir. Vallahu alem. Ama ancak dediğim gibi bu şartlardan birisi ve de bu şartlar üzere diyelim ki TC böyle bir cami yaptı ve bu amaçlarla kullanmaya başladı. Tabii ki o camiden ne yaparız? Uzak dururuz. Ya da onu andıracak bazı şeylerde bulunuyorsa. Mesela bir mescit yapmış ve üstüne de Cumhuriyet Camisi ismini koymuş. Böyle camide vallahu alem kılmamak daha doğru olur. Ama kılan bir kimse de yani vallahu alem denmez senin namazın batıldır. İsmi çok kötüdür. İsminin değiştirilmesi lazım. Ama kurulma amacı o şey üzere değildir. Evet buna da inşallah bu da bilgi olarak aklımızın bir köşesinde olsun yani. Dırar mescidi meselesi. Başka bir şart namazın şartlarından biri de avretin örtülmesidir. Erkek için avret sahih görüşe göre diz kapağıyla göbek arasıdır. En azından bu kadar örtülmesi gerekiyor. Bunu örten bir kimsenin namazı sahih olur. Ama üstü açık, çıplak olduğu zaman da kerahet vardır. Aleyhisselatü vesselam biriniz namaz kıldığı zaman omuzunda böyle bir şey olmadan namaz kılmasın diyor. Yani böyle çıplak omuzlu bu şekilde kılmasın. Özellikle de mesela günümüzde belki bu atlet böyle ince atletler oluyor ya. Omuzlar tamamıyla çıplak oluyor. O şekilde namaz kılmak mekruhtur. Namaz sahihtir ama mekruhtur. Çünkü bizler namaza dururken Allah'ın huzurunda duruyoruz. Güzel kıyafetlerimizi böyle çeki düzen vererek giyinmemiz gerekiyor. Çünkü neticede biz Allah'ın huzurunda duruyoruz. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse o kalbinin takvasındandır diyor Allah-u Teala. Sen dine ne kadar ehemmiyet veriyorsan, mescidine, namazına, ezanına, sakalına, yani velhasıl din adına ne varsa, Kur'an-ı Kerim'e, din derslerine vesaire. Sen ne kadar şey yapıyorsan, ihtiram gösteriyorsan bu senin takvanı gösteriyor. Mesela burada yaygındır, Türkiye'de de yaygındır. Bazı yerlerde mesela biraz bu konuda fazla ihtimam etmezler. Kur'an-ı Kerim'i mesela daha bir saygınlık var. Böyle yüksek yerde tutmak, böyle yerlerde bırakmamak, daha bir ihtiram göstermek. Maalesef bazı Arap ülkelerinde bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim biraz şey yapıyorlar yani hafife alır gibi böyle dikkat etmiyorlar. Ben çok gördüm yere bazen koyuyor. Namaz kılarken yere koyuyor namaz şey yapıyor secdeye kapanıyor orada bırakıyor bazen. Bazıları bakıyorsun kapatmış kendisine yastık etmiş kafasını üstüne koymuş. Yani burada ihanet kastı olmazsa mekruhtur hoş değildir yani böyle şeyler yapılması. Tabii ihanet olacak olsa haşa küfre götürür. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i haşa fırlatacak olsa veyahut da yerlere bıraksa sırf ihanetten dolayı yırtacak olsa bu küfre götüren şeylerdir. Ama öbür türlü hayır ben ihanet meselesi değil. Böyle alışmış biraz. Bazen işte çok alçak yerlerde oluyor. Ayağını da o tarafa uzatıyor. Bu hoş değil yani. O yüzden biz bu noktada ne kadar tazim edersek bu kalplerin takvasından kaynaklanıyor. Buna binaen kişi de elbiselerine yani dikkat edecek. Hatta diyorlar bazı alimler en güzel elbiselerini giyinse daha çok sevap olacak. Çünkü neticede o Allah'ın huzurunda duruyor. Kadının avreti ise yüzü ve elleri müstesna bütün bedeni avrettir. Bazı alimler ayaklarını avretten saymamışlar. Vallahu alem kuvvetli görüşe göre ayakları da avrettendir. Ayaklarını da örtecek ya uzun eteği olması lazım ya da çorap giyinir o şekilde örter bu şekilde namaz kılar. Dar olması elbisenin kerahet vardır yine namaz sahihtir. Eğer darsa mesela erkeğin giydiği çok dar bir elbise veya kadın namaz sahihtir ama bununla beraber kerahet vardır. İnce olup altındaki ten görünecekse o zaman namaz sahih olmaz, avret görünmüş oluyor. Yine dikkat edilmesi gereken bir nokta, suretlerin olduğu yerlerde de namaz kılmak mekruhtur. Bir eve girdik, baktık ki suretler asılıdır. Orada namaz sahihtir ama kerahet vardır. Orada kılınmayıp başka yerde kılınması daha doğrudur. Suretlerin zaten asılmasında asıl orada da işkal var. Yani doğru da görülmemiş İslam'da. Çünkü suretler zamanla başka kötü şeylere götürebiliyor. İnsanları zaten şirke düşüren bu suretlerdir. Zamanla suretler yapılmış, sonra heykeller, sonra şirk yavaş yavaş bu şekilde yayılmış. O yüzden İslam baştan ne yapıyor? Bunun önünü kapatıyor. Başka bir şartı kıbleye yönelmek gerekiyor. Eğer kişi Kabe'yi görecek şekilde yani hacca giderse, Mekke'de ise, haçta ise Kabe'yi gördüğü zaman o zaman tamamıyla vücudunu Kabe'ye döndürmesi gerekiyor. Ama hayır uzak diyarlarda namaz kılıyorsa kıbleye yönelmesi lazım yani Kabe'ye yönelmesi lazım. Bir bilmiyorsa bunu araştıracak. Nasıl araştırır? İşte adil olan birine sorar. Hani yalan söylemeyecek tarzda olan birisine sorar biliyorsa kıble nasıldır? Ya ona sorar bilmediği yerlerde ya da mescitlerin mihrabına bakar hangi yöne doğru yapılmış. O şekilde o da şey yapar. Ya da bazı alet edevat varsa onları kullanır. Kıbleyi işte bulma ya da pusulayla mesela yönleri tespit edip güneşe bakıp tespit etme yoluna bakar. Bu şekilde namazını eda etmelidir. Araştırmadan namaz kılsa ve kıbleye dönmemiş olsa namazı sahih olmaz, iade etmesi lazım. Ama içtihad edip, velev ki içtihadında hata etmiş olsa da ya da araştırdı ama yanlış yönlendirildi ya da yanlış yaptı, kullandı alet edevatı ama yine de yanlış yaptı, inşallah o zaman namazı sahih olur. Ne kadar kıbleden dönersek namazımız şey olur, yani sahihtir, ne zamandan sonra namaz batıl olur? Şimdi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki doğu ile batı arası kıbledir diyor. Yani örnek vereyim mesela benim tam karşım şu dolap kıble tarafı olmuş olsa önemli olan benim göğsümün o yönde olması. Mesela kafamı böyle çevirirsem, iltifat edersem namazım sahihtir ama kerahat var. Mesela tam kestiremedim ben şu şekilde namaz kıldım kıble o tarafta ben şöyle namaz kıldım namaz yine sahihtir. Şöyle namaz kıldım yine namaz sahihtir. Ne zaman omuz tarafın tamamıyla o dolap tarafına gelirse şöyle yan artık o zaman namaz sahih olmuyor. Dolayısıyla bazı hataların yapılması, kıbleye yönelik hataların yapılması biraz sağ biraz sol bunlarda bir beis yok. Ta tamamıyla takriben 90 derece mi oluyor? 90 derece eğer böyle şey yaparsam yamulmuş olsam o zaman namazım sahih olmaz. O şekilde buna dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, yine namazın şartlarından bir tanesi de nedir? Niyettir. Ve niyetin yeri de kalptir. Yani niyet ettim Allah rızası için öğle namazının 4 rekat farzını kılmaya uydum hazır olan imama şu bu. Bunları demek çoğu alime göre bidat oluyor. Bazı alimler demişler bunda bir beis yok, kalbe yardımcı olur ama sahih görüşe göre bidat kısmından oluyor. Çünkü ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de sahabe-i kiram dilleriyle niyet etmemişler. Niyet ettim şöyle böyle dememişler. Kalpleriyle tamamıyla geçirmişler. Allahu Ekber deyip direkt namaza başlamışlar. O yüzden niyetin yeri nedir? Kalptir. Sadece kalbinden geçirmesi. Ben öğle namazının farzını kılıyorum. Şu kadar rekat, bu kadar rekat demeye de gerek yok. Zaten içinden de geçiriyor. İmama tabidir diye. Direkt Allahu Ekber dedi mi namaz başlamış oluyor. Evet, başka bir mesele namaza giderken, son bir mesele, namaza giderken mesela mescide gidiliyorsa ve hatta cemaatle namaz kılacağımız bir yere gidiyorsak atmış olduğumuz her bir adım için bize ecir yazılıyor. Ve her bir adım için bir günah siliniyor ve her bir adım için de Allah katında derecemiz yükseliyor. Bu da neyi gösteriyor? Cemaatle ve hatta mescitte kılınan namazın ne kadar faziletli olduğu. İkinci nokta, cemaatle kıldığımız zaman fertle kıldığımız namazın 27 kat sevabını alırız. Bazı kimseler bu noktada ihmalkar davranıyor. Ya tamam siz kılın kılın ben sonra kılacağım. Ya da siz gidin ben burada kılıp namazımı kılıp geleceğim. Neticede ne yapıyor? Ferden kılıyor. Halbuki İmam Ahmed'e göre vacibi terk etmiş oluyor. Cemaatle namaz kılması vaciptir. İkinci nokta, bu kadar büyük ecirden mahrum oluyor. Örnek veriyorum, tek başına namaz kıldığı zaman 1000 sevap kazanıyorsa, cemaatle kıldığı zaman 27.000 sevap kazanıyor. Binlerde, 27.000'lerde. Kişi az bir ihmal ile niye 27 kattan böyle kendini mahrum eder ki? Akıllı olan kimse böyle bir şey yapmaz. Hanımıyla da cemaat yapabilir, çocuğuyla da cemaat yapabilir, herhangi bir Müslümanı görür cemaat yapabilir. Gerekirse millet namaz kılmıştır, geç kalmıştır. Ahi bana tasadduk edecek var mı der. Çünkü aleyhissalatü vesselam bakıyor ki birisi tek başına namaz kılacak. Bir sahabe diyor kalk ona tasadduk et diyor. Yani sadaka vermiş gibi sevap kazanır. İkinci defa onunla beraber namaz kılır ta ki cemaat olsun yani. Bu cemaat işine dikkat etmemiz gerekiyor. İhmal etmememiz lazım. Hatta aleyhissalatü vesselam cemaate katılmayan kimselerin evlerini bunu temenni ederdim diyor. Evlerini başlarına yıksam ve onları ateşe versem, evlerini böyle başlarına ateşe versem diye temennide bulunuyor. Yani o kadar mesele ciddi. Başka bir cemaatin sevap yönü, biz namazı beklediğimiz müddet içerisinde namazdaymışız gibi bize ecir yazılır. Mesela ezan okundu, cemaati bekliyoruz, millet abdest alacak, gelecek, namaz kılacağız. Beklediğimiz süre içerisinde namaz kılıyormuşuz gibi bize ecir yazılır. Bir de bununla beraber beklerken Allah'ı tesbih etsek, zikir yapsak bu bize ne yapar? Daha fazla da ecir olarak yazılmış oluyor. Cemaat ne kadar fazla olursa o kadar sevabı ne yapıyor? Artıyor. Bütün bu faziletler varken kişi kendini yani cemaatten mahrum etmemesi gerekiyor. Bu kadarla iktifa edelim. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.